Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Özge Elvan ve Elif Özge Yalçın var. Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yaklaşık bir haftadır süren siyasi kriz şimdilik bitti. Muhalefet siyasetçileri de artık yavaş yavaş seçim için sahaya inmeye başladı. Akşener ve İmamoğlu'nun programlarını paylaşacağız. Deva Partisi kuruluşunun 3. yılını kutluyor. Candan Karlı Tekin bizimle birlikte olacak. Bu 3 yılı konuşacağız, son bir haftayı konuşacağız. Depremi ve seçim sürecini konuşacağız. Demirtaş dün Akşener'e 4 soru sormuştu. Bugün de Ruşen Çakır'ın sorusunu yanıtladı. Sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki deprem bölgesine gideceğiz. Muhabirlerimiz son durumu aktaracak. Başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterilmesinin ardından ilk kez konuştu. İmamoğlu bir kez daha, bu sürecin en çalışkan neferi olacağım, bunu sahada göreceksiniz dedi.
Meseleyi şöyle okuduk biz, her ne olursa olsun en doğru şekilde ayrışmadan bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara her şey çok güzel olacak. Evet, sevgiyle kalın. Sağ olun. Efendim, ben şu anda makam tarifi veya o tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var. 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan insanlar olmak. Hep ne söyledim? Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz. Peki, yani çalışıyoruz. Tabii genel merkezler çalışıyor. Bizler çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların sistemli bir biçimde bir araya geldiği, koordine edildiği bir akılla geleceği o anlamda tasarlarız. Bugünden onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir
çok
şey.
Çok erken diyeceksiniz ama 2024'te de bir yerel seçim var.
Evet.
Hepimizin merak ettiği şey Millet İttifakı bu Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanırsa, siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız
çok
yerel seçimde
yani
nasıl bir tavır sergilersiniz?
Memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. 2 günde, 3 günde bile neler yaşıyoruz. Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim size.
Ben son olarak
Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup yazdı. Demirtaş'ın CHP, HDP ile görüşebilir ama net ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya asla getiremez diyen Akşener'e soruları şöyle.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında HDP ile görüşme olasılığı hakkındaki soru üzerine "Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. CHP diyebilir. Anlayışla karşılardım. Sizin oy oranınızla HDP'nin oy oranı farklı. Hadi size güle güle deselerdi, o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım. Dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez yanıtını verdi. Akşener'in bu sözlerine yanıt, 2016'dan bu yana Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş Twitter hesabından Akşener'e açık mektup yayınladı. Sayın Genel Başkan, bu mektubu HDP seçmeni kimliğimle kaleme alıyorum diye başlayan Demirtaş, HDP seçmeninin oyuna ve desteğine talip olup HDP'yi kurumsal olarak muhatap almama politikasını eleştirdi. Demirtaş, eğer böyle diyorsanız hemen belirtmeliyim ki tıpkı diğer partilerin seçmenlerinin yaptığı gibi ben de siyasi haklarımı koruma görevi ve sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum. Dolayısıyla çok güvendiğim HDP yönetiminin kararı hangi yönde olursa olsun benim de oy tercihim aynı yönde olacak dedi. Demirtaş Akşener'e, size hak olan müzakere siyaseti HDP için neden bir hak değil? HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayı ile müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir diye sordu. Demirtaş sorularına şöyle devam etti. HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız HDP'ye bakanlık veremeyiz diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi? HDP demokratik ilkeler dışında herhangi bir talepte bulunmadığını açıklamasına rağmen HDP ile diyaloğu CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri de bu masaya getirilemez dediniz. Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz? Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelmeyecekse bize hangi masayı öneriyorsunuz? 50 yıldır yapıldığı gibi bizi yine terörle mücadele masasına mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Demirtaş son olarak İYİ Parti ve HDP seçmenlerinin sokakta yan yana yaşadığını söyledi ve seçmenler arasında bir arada durmakla ilgili hiçbir sorun yokken siyasi öncülerin de topluma layık olması gerektiğine inanıyorum dedi.
Selahattin Demirtaş bugün de Ruşen Çakır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz sorusunu yanıtladı. Demirtaş, bundan sonra hedef Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşma da azalır, barış ve birlikte yaşam umudu artar dedi.
Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ruşen Çakır'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz sorusunu yanıtladı. Sayın Kılıçdaroğlu şu anda Millet İttifakı'nın ortak adayıdır. Henüz tüm muhalefetin ortak adayı haline gelmedi. Siyasal ve toplumsal muhalefetle görüşerek herkesin desteğini alması halinde sadece Millet İttifakı'nın değil, tüm halkın ortak adayı haline gelecektir. Elbette HDP ile açık bir müzakere yürüterek demokratik taleplere nasıl yaklaştığını ortaya koyması bekleniyor. Çünkü HDP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'na bağırlarına taş basarak oy vermek istemiyorlar. Öyle bir şey de olmayacak zaten. HDP'liler Sayın Kılıçdaroğlu'na severek, isteyerek, gönül rahatlığıyla oy verebilmek için HDP'yi ziyareti ve uzlaşmayı bekliyorlar. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında büyük bir değişim ve demokratik dönüşüm olacaksa, bütün Türkiye yeni bir toplumsal birlik ruhuyla ayağa kalkacaksa, HDP'nin dışlanması bu yöndeki çabaları zayıflatır. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun değişim konusunda samimi ve cesur olduğuna inanıyorum. Çalışma ekibinin de aynı düşünceyle hareket etmesi halinde HDP'nin de desteğiyle Türkiye 100 yılının değişimini gerçekleştirebilir. Toplumsal barış, huzur, refah sağlanabilir. Demokrasi kurumsal bir yapıya kavuşturulabilir. Ve elbette depremin yaraları da birlik ve dayanışma ruhuyla sarılabilir. Diyalogtan, konuşmaktan kimseye zarar gelmez. Herkes birbiriyle konuşursa sorunlarımızı çözebiliriz ve halkı birleştirebiliriz. Bu doğrultuda Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncülük yaparak tüm diyalog kanallarını açacağını umuyorum. Bundan sonra hedef Sayın Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin ortak adayı olmasını sağlamaktır. Bu başarılırsa toplumsal kutuplaşma da azalır, barış ve birlikte yaşam umudu artar. Ben başarılacağına inanıyorum.
Deva Partisi bugün 3. yılını kutluyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 3. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak siyasette yepyeni bir yol açtık. Önümüzde çok uzun yıllar var. Büyük başarılara imza atacağız dedi. Bugün Deva Partisi'nin 3. yılını konuşacağız. Deva Partisi'nin seçim siyasetini konuşacağız. Son bir haftada yaşanan altılı masadaki krizi konuşacağız. Değerli konuğum Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanlık Kurulu üyesi Tarım Enerji Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin. Sizin Türk Hava Yolları eski yönetim kurulu başkanı olduğunuzu, Türkiye Kalkınma Bankası eski genel müdürü olduğunuzu da izleyicilerimize bir kere daha hatırlatmak isterim. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi 3 yıl yeni bir aslında parti, Deva Partisi. Evet. Kurulduğu günden bugüne bu 3 yılda nereden nereye geldi, nasıl değerlendirirsiniz?
Kuruluşumuzdan sonra biliyorsunuz pandemi sorunu yaşadık. Uzunca bir süre Zoom üzerinden teşkilatlanma faaliyetlerimizi yürüttük. Tabii ki sahaya inip birebir yüz yüze temaslar ancak ondan sonra gelebildi. Ama aynı zamanda bu teşkilatlanma çalışmaları sürerken de partimizin parti programında kuruluşundan yaklaşık 8-10 ay önce başladığımız çalışmalar ve parti programını ile neticelenen çalışmaların daha detaylı uygulama planları diyelim, yani eylem planları olarak tabir ediyoruz. Onların hazırlanması süreci eş zamanlı olarak gitti. Karargâhta da çalıştık, sahaya da indik, orada da çalıştık. Ve bu 3 yıl dolu dolu geçti ve her konuda yani ülkemizin sorunlarını 360 derece kapsayan, kuşatan bütün meselelerde ne yapacağımızı oluşturduk ve böylelikle kendi iç tutarlı olan, birbiriyle çelişkileri olmayan ciddi bir uygulama planı çıktı. Parti programı ve bunun uygulama planı. Nitekim 1,5 yıl önce yine 17 Ağustos 2021 tarihinde afet eylem planı ikinci sırada çıktı. Yani birinci sırada tarım eylem planını koyduk. Tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemiyle ve Rusya'nın Ukrayna işgaliyle zaten anlamış olduk. Aynı zamanda iklim krizi meseleleriyle. Ama ondan sonra ne kadar bu afetlerin risklerinin azaltılması, ama buna rağmen afet olduğu zaman da buna nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ve ondan sonraki rehabilitasyon süreçlerini oluşturan bu afet eylem planını hazırladık. 2 numarada. Ondan sonra devam etti. Biliyorsunuz toplam 22 alanda bunun içerisine KHK'lar dahil, sağlık dahil, gençlik eğitim dahil, eğitim dahil hepsini, bunları bütün Cumhurbaşkanı ekonomik dahil, ekoloji, milletvekilleri dahil, STK'lar, odalar, sizler değerli basın mensupları hepinize de gönderdik açıkçası bunları. Yani şunu gösterdik. Yani biz bu işi çok ciddi alıyoruz. Türkiye'nin yönetimi çok ciddi bir iş. Böyle ayaküstü işte 2-3 kişinin fikriyle olabilecek işler değil. Bizim aynı zamanda hem özel sektörde birikimi olan insanları hem de devlet mekanizmasında, gerek hazine müsteşarlığında, gerek devlet planlama teşkilatı, Merkez Bankası, buradaki bütün know-how'ı, bilgiyi ve yöntemleri alarak açıkçası bir politikalar seti ortaya getirdik. Bunun şöyle de büyük bir yararı oldu. Şu anda Millet İttifakı'na evrilmiş olan altılı masa çalışmalarında da açıkçası çok hatırı sayılır, çok ciddi bir katkıda bulunmuş olduk. Ve sonuç itibariyle depremden bir hafta önce açıkladığımız bu ortak politikalar metni, ortak politikalar metni de 2300 maddeden oluşuyor. Bunun içerisinde de bizim hatırı sayılır çok ciddi katkılarımız oldu. Diğer partilerin katkılarıyla birlikte. Hasılı kelam, Türkiye'nin normalde yapılacağı, Haziran'da yapılacak seçimlerine doğru bütün enerjimizi, beyin enerjimizi, kas enerjimizi, vatandaşımızla diyalogumuzu, teşkilatlanmamızı böyle uygun bir zamanlamayla bugüne kadar getirdik. Tabii ki maalesef 6 Şubat'taki deprem felaketi de hiç umulmadık bir şekilde, aslında öngörülebilir bir durumda ama karşımıza çıktı. Bununla ilgili de yine bir hazırlığımızı yaptık. Bir ay içerisinde işte Kahramanmaraşlı merkezli depremlerdeki değerlendirme ve çözüm raporu diye, bu da çok detaylı sahadan ve saha dışından durum tespiti yapan ama bu tespitle yetinmeyip buradaki sorunlara da çözümler üreten, somut çözümler üreten bir belgeyi de hazır ettik. Bunu da yine altılı masadaki ve Millet İttifakı'ndaki paydaşlarımızla, onların fikirleriyle birlikte hamur edip inşallah ülkemizin hizmetine sunacağız. Bunu aynı zamanda mevcut hükümete de veriyoruz. Yani buradaki tespitlerimizden yararlansınlar. 2 ay beklemeye gerek yok. Bir an evvel sahada, çünkü vatandaş o sıcağı da atlattıktan sonra şu anda olayın farkına varıyor. O ilk şoklar atıldıktan sonra orada büyük bir beklenti var. Orada büyük bir ihtiyaç var. Bizim yaptığımız bu emeklerinde en azından 2 ay daha tehirli olarak devreye girmemesi de fayda var. Bunu da böylelikle sunmuş olduk.
Peki deprem bölgesine gittiniz mi?
Deprem bölgesine arkadaşlar bölüştük. Ben Gaziantep ve Kilis'den sorumluydum. Diğer iki arkadaşımla birlikte böyle üçlü gruplar halinde illeri paylaştık. Amacımız bir kere orada hem teşkilatımızla birlikte durumları tespit etmek, ayrıca bir moral desteği vermek, bununla birlikte de bizim de gücümüz yettiğince, karınca kadarınca bize emanet edilen malzemeleri vesaireleri, yardımları oraya ulaştırmak gibi faaliyetlerimiz oldu.
Peki bu seçim süreci deprem felaketinin yarattığı yıkımla birlikte devam edecek gibi görünüyor. Sizin özel bir planınız var mı?
Şimdi valla tespitlerimizi yaptık. Tabii ki yine bizim o sahaya ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu yaptığımız tespitlerin de ötesinde. Çünkü deprem anından uzaklaştıkça ihtiyaçlar şekil değiştiriyor. Sürekli şekil değiştiriyor. Tabii seçime doğru da mevcut hükümet bir performans koyma arzusunda. Özellikle işte binaları, inşaatları başlatıyoruz, yapıyoruz vesaire. Biz de onları uyarıyoruz. Zaten bu kış insanlar zaten çadır ve konteyner sürecinden geçecek. Biraz daha derli toplu işte her ne kadar yapıyoruz diyorlarsa da artık bilemiyoruz. Yani birçok şey şeffaf olmadığı için. Ama depremden sonraki değişen ihtiyaçlara göre biz de yeni tespitleri yapıp nasip olup iktidara geldiğimizde ertesi günü bu işleri uygulamak durumundayız. Çünkü kaybedilecek bir saniye yok ve vatandaş herhangi bir şekilde sizin yeni bir tespit yapmanıza, yeni çözüm bulmanıza da sabrı yok ve haklı. Yani bu açıdan hazırlanıyoruz yani.
Peki gelelim şu son bir haftada yaşadıklarımıza. Meral Akşener'in masaya yeniden döndüğü gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da açıklandı. Kısa bir ara verildi. Tüm liderler tekrar bir dönüp kurmaylarıyla konuştu. Özellikle işte Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdiği konu tekrar tüm liderlerin kurmaylarıyla konuştuğu bir şeye dönüştü. Sizin toplantınız biraz uzun sürmüş. Bir nedeni var mı?
Yok yani biz zaten Deva Partisi olarak her konuyu ince eleyip sık dokuruz, sağlam dokuruz. Ondan sonra ileride bir arıza çıkmasın. Yani böyle yalap şalap alel acele işler yapıp da sonradan ya bunu niye düşünmedik? Ya bunu yani başımıza iş çıkmasın. Yani bütün derdimiz o. Aksi takdirde eğer sağlam zemine oturtmadığınız zaman bilahare yık yap meseleleri olacak. Onun için bizim usulümüz böyle. Yani biz işi sıkı ele alıyoruz. Tamamen sebebi bu.
Peki ittifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakanla temsil edilecek. Oy oranlarına göre de bakanlıklar dağıtılacak. 12 maddelik mutabakat, ortak geçiş süreci mutabakat metninde böyle yazıyor. Deva Partisi'nin talip olduğu bir bakanlık var mı?
Şöyle söyleyeyim, bizim genellikle tabii Sayın Genel Başkanımızın geçmişteki ekonomideki başarıları nedeniyle ki onun dışında 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptı. Orada da hakikaten çok büyük başarılara imza attı ama ağırlıklı olarak Ali Babacan denince ekonomi ve ekonomideki başarılar akla geliyor. Şimdi bundan dolayı insanlar işte hani ekonomi size mi teslim edilecek?
Ali Bey Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ama.
Efendim hayır ama şey olarak.
Partinin
sektör
ekonomiye,
olarak yani
evet,
işte.
Evet anladım. Partinin yani ekonomiye hakimiyeti anlamında.
Şimdi şurada 2003 sayfa bizim uzunca bir süre çalışarak hazırladığımız bir mütabakat metni var. Bu mütabakat metninde hepimiz bütün paydaşlar buraya aklı selimi, mantığı, bilimi, bilimin gereği neyse, Türkiye'nin realitesi neyse bununla ilgili politikaları yazdık. Şimdi şu bakanlık şu partide, bu bakanlık bu partide bunun önemi azaldı. Hani hiç önemi yok denemez tabii ki. Ama o kadar azaldı ki hangi bakan gelirse gelsin, hangi partiden olursa olsun açacak burada ödevi belli. Bunu yapmaya çalışacak, bunu yapacak. Canla başla çalışacak ve kafasını kaldırıp başka şey düşünmeye bir fırsat olmayacak. Onun için bizim herhangi bir bakanlık şu olsun bu olsun gibi değil. O işler olsun, seçim bitsin. Arkasından muhakkak uygun bir dağılım yapılır. Hangi bakanlık olursa olsun biz sadece ekonomi değil hukukta da güçlüyüz, sağlıkta da güçlüyüz. Yani diğer paydaşların da çok ehil kadroları var. Yani o açıdan bir sıkıntı yok. Memleketin işi yürüyecek. Çünkü hükümet programını daha evvel hiçbir şekilde yaşanmamış bir deneyim olarak daha seçimlere gidilmeden aylar öncesinde burada hükümet programı uygulama planı şeklinde hazır.
Peki. Kemal Kılıçdaroğlu ortak Cumhurbaşkanı adayı tüm partilerin. Bu süreci, kampanya sürecini nasıl yürüteceksiniz? Tabii ki Deva Partisi kendi partisine oy isteyecek. Kendi partisi tabii için ki çalışacak. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkiler mesela Ali Babacan yanında olacak mı? Nasıl olacak? Kampanya süreci hiç konuşuldu mu? Ne dersiniz?
Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu...
Önce şunu sorayım. Evet. İçinize sindi mi? Partilerinizin, şey teşkilatlarınızın, mi? Kitlenizin içine sindi mi?
Başka türlü olsaydı içimize sinmezdi. Çünkü 1,5 yıla varan, esasen bir yıl ağırlıklı ama 1,5 yıla varan bir süreç yönettik. Şimdi şu soruyu hiç unutmamamız lazım. Bu masaya biz niye oturduk? Niye oturduk? Bir tarafta otokrasi vardı. Bir tarafta demokrasi vardı. Yani artık burada bir takım ideolojik farklılıklar vesaire bunların önemi yoktu. Yani bir tarafta eski, bir tarafta yeni. Bir tarafta şiddet, bir tarafta şefkat. Bir tarafta hiddet, bir tarafta sükunet. Yani bu ikilikler var. Bir tarafta yalan, bir tarafta gerçek. Bir tarafta safsata, bir tarafta proje. Bir tarafta çürümüşlük, bir tarafta dürüstlük. Yani ben bir liste yaptım şöyle 15-20 tane. Onların hepsini okumayayım. Yani bir tarafta otokrasi, denge denetimin olmadığı, hukukun işte kendine göre işlediği, ondan sonra insanların nefes alamadığı, özgür olamadığı, kendi becerilerini ortaya dökemediği, emeklerinin karşılığını alamadığı bir otokratik bir yapı var ve bir öyle bir gelecek vaadi var, Allah muhafaza. Ama öbür tarafta da özgürlüklerin olduğu, hukukun üstün olduğu, insanların kendi emeklerine sahip olabilecekleri, ülke, gençlerin ülkelerine dair yani geleceklerini ülkelerinde tasarladıkları, hayal ettikleri bir demokrasi ortamı var. Bir kere masaya bunun için oturduk. Yani bu o kadar kuvvetli bir yapıştırıcı ki ben yani işte son zamanlarda bir gün evvel bir Azerbaycanlı gazeteciye mülakat verdim. Sordum masa yıkılır mı? Yıkılmaz dedim. Seçimden evvel de yıkılmaz, seçimden sonra hiç yıkılmaz. Çünkü biz o rayları döşedik. Yani tabii ki yıkılma ihtimali her zaman olabilir ama yani şuna ben güvendim. Birincisi o masadaki liderlerin sorumluluk bilincine. Yani bu öyle kolay kolay bir şey değil. Onların sorumluluk bilincine güvendik ve onların arkasındaki kurmay heyetlerdeki ehliyet ve liyakata güvendik. Ve çok sağlam belgelerle birlikte ortaya getirdiğimiz bir şey vardı, yani bir patika vardı ve oradan çıkış neredeyse imkansızdı. Ve nitekim bütün bunlar da aslında bu işlerin sağlam olması için, hani o inceleyip sık dokuyoruz diyoruz ya, işte o üslup mucibince, yani işlerin sağlam temellere dayanması için aslında birer normal, biraz heyecanlandırdı kusura bakmayın ama yani sonuç itibarıyla sağlam iş oldu. Ve bu sağlam işin neticesinde de benim söylediğim gibi dağılmadı. Yani gördüğünüz gibi...
Teknik aletler yapılıp bozulup tekrar yapıldığında eskisinden daha iyi oldu denir. Öyle bir şey mi acaba?
Yani şöyle görüyorsunuz bütün seçmenler önce yani izlemekle yetiniyorlardı. Ama bu masanın dağılma olasılığı ortaya çıkınca aslında aynı şey gibi, sağlık gibi değil mi? Şu anda sağlıklıyız elhamdülillah ama... Hastalandığımız zaman şu andaki kıymetini anlamadığımız sağlığın kıymetini anlayabiliyoruz. İnsanlar da bunu, bu birlikteliği kaybetme ihtimali böyle ufukta görülünce, ondan sonra tekrar da bulunca bunu yani büyük bir ferahlama hissetti ve ondan sonra ciddi bir bütünleşme, sıkılaşma yaşadık. Ve psikoloji tamamen değil. Hep bunu söylüyordum ben. Yani biz bir mütabakatı sonlandıralım. Adayımız bir ortaya açıklansın, ondan sonra iklim değişecek diyordum. Nitekim değişti. Aynı kış mevsiminden ilkbahar mevsimine çıkıştaki gibi iklim değişti. Ve şimdi görüyorum ben, şükür herkes daha birbirine sıkı sıkıya sarılıyor. Çünkü hedefimiz özgürlükçü, hukukun üstünde olduğu demokratik bir Türkiye ve bunun sağlayacağı, bunun getireceği refah. Türkiye şunu unutulmasın, makul bir çoğunluk var Türkiye'de. Makul çoğunluk böyle aşırı derecede salınımları, böyle fevri şeyleri sevmez zaten. Yani onlar işindedir, aşındadır, çocuklarına eğitim, kaliteli eğitim almak isterler, sağlık hizmetlerinin nitelikli olmasını isterler. Yani bunun gibi son derece insani, normal, ortalama istekler. Yani öyle aşırı istekler değil. İşte bu isteklerin hakikat realize olabileceği bir yola doğru bu Millet İttifakı bu ülkeye bu vaadi veriyor. Ve hakikaten bunu yapabilecek ehliyette son derece yetkin devlet adamlarının önderliğinde, Kemal Bey'in de liderliğinde, takım kaptanlığında bir yıldızlar takımı var. Ve en son ki olaylardan sonra ya işte diyelim ki iki belediye başkanında ayrıca tanımlanmış görevler itibariyle süreci dahil edilmesi ve onların da aynı şekilde bu seçim satım haline girildiğinde resmin içinde olması apayrı bir renk getirdi ve bununla birlikte inşallah güzel bir kampanya dönemi olacak. Tabii ki önümüzde Ramazan var. Yani eski kampanyalar gibi olmaz. Hem de büyük bir felaketten çıktık. İnsanlar hakikaten büyük trajediler yaşadılar. Yani öyle hani çalgılı, müzikli vesaireli, tantanalı, bayraklı, mayraklı bunlar olmaması lazım. Yani
sakin bir kampanya,
sakin bir kampanya, sorumlu bir kampanya, içerikli bir kampanya. Yani boş laflardan oluşan böyle işte ne bileyim işte yakışıklı, kafiyeli ama hiçbir anlamı olmayan laflardan ziyade içerikli. Kardeşim ne yapacaksın? Sen sağlıkta işte randevu alamıyorsun. Yani bunu nasıl çözeceksin? Buna eğilmemiz lazım.
Son bir soru bir izleyicimiz de merak etmiş. Seçime girme konusunda ortak listeler veya tek başına seçime girme konusunda Sayın Babacan'ın bir açıklaması olmuştu. Fikriniz değişti mi? Konuştunuz mu tekrar?
Hayır. Biz zaten şunu söyledik. Biz kendi logomuzla kendi listelerimizle seçime gireceğiz. Bu bizim taahhüdümüz. Biz bunu aylar öncesinden taahhüt ettik ve o sırada
peki,
da...
Peki belki bölge bölge paylaşmak gibi şöyle, şeyler konuştunuz mu acaba?
Bu şu demektir. Minimum 41 ilde seçime katılacaksınız tek başına. Yani bizim o taahhüdümüzün tercümesi bu. Tabii 41 olmaz, 43 olur, 45 olur. Yani biz bu civardaki bir ilde, en az 41 ilde kendi logomuz ve listelerimize katılacağız. Onun ötesindeki diğer illerde aynı diğer ittifakın yaptığı gibi bakacağız. Yani orada mikro bölgeleme yapılır, işbirlikleri yapılır. Yani özellikle mesela az milletvekili çıkan yerlerde ne bileyim 2 milletvekili çıkıyor. Yani kalkıp da bizim 6 parti olarak orada aday çıkarmamızın çok da bir anlamı yok. Orada belki de bir partiye yol verilecek. Başka bir ilde başka bir partiye yol verilecek. Yani o tür şeyler çalışılıyor şu anda. Onun neticesi ne olur bilmez. Ama esas olarak biz kendi başımıza giriyoruz. İttifakın parçasıyız. Ama 41 ilde tamamen kendi liste. Yani Candan Karlıtekin'i bir başka siyasal partinin listesinden göremeyeceksiniz. Gerçi ben neyse evet.
Hadi söyleyin lütfen. Bir şey söyleyecektim.
Bir şey söyleyecektim. Yani çok da düşünmüyorum parlamentoya ama çünkü benim her ne kadar siyasete girdik ama yine de daha ziyade benim teknik konularda daha etkin olduğum konularda çalışma gibi bir prensibim var. Ben hem siyasi partide çalışmalarıma devam etmek isterim hem de yine geçmişteki bir kısmını tabii burada söylediğiniz benim
Türk Hava Yolları eski yönetim kurulu başkanısınız. Türkiye Kalkınma Bankası eski genel müdürüsünüz.
Exim Bank'ta çalıştım. Zamanda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iştirakler daire başkanlığı yaptım. Yani epey uzun bir şey var. Hep teknik çalıştım. Yani ben parlamentodan ziyade şahsen öyle bir görevi her zaman için tercih ederim.
Peki çok teşekkürler. Candan
ben teşekkür
Kalitekin.
Ediyorum.
Çok sağ olun, ayağınıza sağlık.
Sağ olun.
Kutlu olsun. Umuyorum hayırlı uğurlu olur 3. yılınız.
İnşallah.
Evet, Kadri Gürsel ve Ruşen Çakır bugün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi. İzleyelim.
bildiğim kadarıyla, yani seni izlediğim kadarıyla sen Kılıçdaroğlu'nun en isabetli seçim olacağını
doğrudur
düşünüyordun.
Doğrudur.
Bütün bu şeyden sonra yayınımızın başlığına da geçersek, nasıl kazanabilirden önce normal şartlarda bugün itibariyle, bugünün belirli koşullarında aktörler belli, sorunlar belli, kadrolar belli, 3 aşağı 5 yukarı. Bugün Kılıçdaroğlu bugün seçim olsa kazanır der misin? Ben açıkçası evet diyorum.
Kılıçdaroğlu bugün seçim olsa kazanır. 2 ay sonra seçim olsa, bugünden sonra 2 ay zarfında çok, yani fahiş bir hata yapılmazsa, çok akıllara, yani akıllara ceza mı denir? Yani böyle bir, hani akıllara durgunluk veren bir hata yapılmazsa Kılıçdaroğlu kazanacaktır. Bu tabii burada iki faktör var. Birincisi Millet İttifakı, ikincisi de iktidar. İktidar ne yapacak? İktidar da Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını önlemek için ne yapabilir? Ona da bakmak lazım tabii ki.
Orada çok ama, hemen akla HDP geliyor ama bugün yine bir arkadaşlarla konuşuyorduk. Evet. Şöyle bir şey var. Zaten HDP büyük bir ihtimalle aday çıkarmayacak ya da ikinci turda destekleyecek. Her halükarda Kılıçdaroğlu'na itiraz etmeyecekler. Öyle gözüküyor. Onu şimdi konuşuruz. Ama yerel seçimde mesela bunu kullandı. Geri tepti. Yani Erdoğan. Yani beka söylemi üzerine oturttu. Geri tepti. Bu sefer bunun işleyebilme imkanı var mı?
Yok. Yok. Yok. Yani aslında Erdoğan 21 yıl oldu değil mi? Evet. 21 yıllık iktidarında çarelerini tüketti, söylemlerini tüketti, yollarını ve yöntemlerini tüketti, cephanesini de tüketti. Yani elinde aslında Erdoğan'ın büyük bir silah kalmadı. Olumlu anlamda konuşuyorum. Yani ve bu silah, bir silah varsa bile bunun cephanesini de tüketti.
Depremin üzerinden 32 gün geçti. 10 ile etkileyen depremler sonrasında ölü ve yaralı sayısı gün geçtikçe artıyor. En fazla can kaybı Hatay'da. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 46.104. Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230.000'i, bağımsız bölüm sayısı da 645.000'i buldu. Medyaskop ilk günden bu yana deprem bölgesinde. Bugün muhabir arkadaşlarımız Eda Nur Tanış ve Ayşegül Karagöz bölgeden son durumu aktaracaklar. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara Büyükşehir Belediyesi Araplar Aile Yaşam Merkezi'nde deprem bölgesinden gelen yurttaşları ziyaret etti. Medyaskop Ankara ekibinden Berfin Bayır da detayları anlatacak. Hoş geldiniz.
İyi yayınlar.
Eda Nur Tanış, Hatay'la ve seninle başlayalım. Şu an neredesin? Birkaç gündür Hatay'dasın biliyorum ama nereye geçtin? İzleyicilerimiz ve bizi bilgilendir lütfen. Ve dünden bugüne neler oldu? İzlenimlerin neler? Sendeyiz.
Evet, ben bugünü Osmaniye'de geçirdim. Osmaniye'de genelde merkezdeydim. Osmaniye merkezde Hatay'la karşılaştırılınca tabii ki daha az bir yıkım ve daha az ölüm var. Bu arada benim sesimi alabiliyor musunuz? Şu anda ezan okuyor.
Bir evet sesle Eda, sesin geliyor. Gayet iyi geliyor. Ayırt ediliyor. Sendeyiz.
Tamamdır. Osmaniye merkezde bazı binalar tamamen enkaz haline gelmiş durumdayken bazı binalarda az, orta ve ağır hasarlar vardı. Ama tekrar dediğim gibi Osmaniye'deki yıkım ve ölüm, hani asla Hatay ya da Adıyaman gibi şehirlerle karşılaştırılabilecek bir konumda değil. Osmaniye'de aslında hayat birazcık normale dönmeye başlamış denilebilir. Çünkü dükkanlar açık, insanlar alışverişini yapıyor, çocuklar sokaklarda dolaşıyor. Ancak Osmaniye'de gördüğüm şöyle bir sıkıntı vardı. AFAD çadırları dışında Osmaniye'ye herhangi bir STK'dan ya da yurt dışı merkezli herhangi bir dernekten gelmiş herhangi hiçbir çadırı görmedim. Yani AFAD dışında pek çok çadır vardı, AFAD çadırı dışında. Bu çadırlarda yaşayan insanlarla konuştuğumda ise Hatay'da çok az karşılaştığım bir şeyle karşılaştım. İnsanların çoğu çadırlarını parayla satın almış durumdalar. Bu aslında Hatay'da da vardı. Ancak hani Hatay'da ben 2,5 haftaya yakın zaman geçirdim depremden bu yana ve çok fazla ilçeyi, beldeyi, köyü, mahalleyi gezdim ve gerçekten hani herhalde 5 tane falan satın alınmış duymuşumdur. Ancak bugün belki 20 kişi bana Osmaniye'de çadırlarını parayla satın aldıklarını, AFAD'a başvurduklarını ancak ya geri dönüş alamadıklarını ya da önlerinde yüzlerce kişilik sıralar olduğunu söylediler. Bu satın alınan çadırların fiyatları ise en düşüğü 700 liraydı. Duyduğum en pahalı çadır da 5000 liraydı. Tabii bu 5000 liranın içinde hani çadırın kendisi ve çadır kurulmak için kullanılan demirler de vardı. Osmaniyeli yurttaşların bir kısmı aslında siyasi partilere, daha doğrusu iktidara ve iktidara yakın partilere oldukça öfkeli, kızgın ve hatta şaşkınlar. Konuştuğum bir yurttaş depremin ertesi günü aslında ilk yardımın, yani yardımın geleceği ilk yerin Osmaniye olacağını düşündüklerini söyledi. Bunun gerekçesini de şöyle açıklıyor. MHP Genel Başkanı, Devlet Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniyeli ve Devlet Bahçeli şu anda bir süredir Erdoğan'la aynı masada, aynı ittifakın içinde yer alıyor. Bu yüzden bizi öncelerler, görmezden gelmezler diye düşündük. Ancak Devlet Bahçeli buraya bir kere geldi. Geldiği bir kere de Erdoğan'ın arkasına saklandı dediler. Başka bir yurttaş da Devlet Bahçeli için buraya gelip halimizi, hatırımızı sormadı. Kendi evinin kapısını, konağının kapısını açmadı. Hangi yüzle gelip burada bizden o isteyecekler dedi. Bir yurttaş da şunu söyledi. Kendini koyu Kürt olarak tanımlayan bir yurttaştı. Ve geçen seçimlerde, yani son seçimlerde İYİ Parti'ye oy verdi. Bu seçimlerde ise MHP'ye oy vermeyi düşündüğünü, hatta MHP'ye üye olmayı değerlendirdiğini, ancak Devlet Bahçeli'nin deprem zamanı takındığı bu tavırdan dolayı MHP'den nefret ettiğini ve MHP'ye oy vermeyeceğini söyledi.
Eda Nur Tanış, çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye'den önemli izlenimler paylaştın. Ayşegül Karagöz hattımızda, bir diğer hattımızda. Ayşegül, sen bugün neredeydin ve izlenimlerin neler?
Evet, ben bugün Gaziantep'teydim. Gaziantep merkezi dolaştım ama buraya gelmeden önce başka şeylerden bahsetmek istiyorum. İki gün önce Adıyaman merkezde 35 kilometre uzaklıkta bulunan bir köye gittim, Uzunköy'e. Burada vatandaşlar bana bir aydır bölgeye yetkililerin gelmediğini ve cenazelerini kendi imkanlarıyla kaldırdıklarını söyledi. Çok sayıda ev yıkılmış, yıkılmayan evler ise çok ağır hasarlı durumda. Evlerinin altında bulunan hayvanlarının olduğunu söylediler. Ve köyde genel olarak tütüncülük ve hayvancılık yapılıyor. Depremden sonra şebeke sorunu yaşadıklarını söylediler ve bu sorunlardan dolayı yürüyerek Adıyaman merkeze gittiklerini belirttiler. Ve depremin ilk günü hava yağmurluydu. Onların dediklerine göre hava yağmurlu ve soğuktu ve biraz daha dağın eteklerinde bulunduğu için orada kar olduğunu belirttiler. Bu nedenle deprem anında bulundukları bölgenin yollarına kayalar düşmüş ve yol açamadıkları için yürüyerek Adıyaman merkeze ulaştıklarını belirttiler. Kendi imkanlarıyla kepçe getirmişler, yolları açmışlar ve bu şekilde mağdur olduklarını dile getirmişlerdi. Köyde 4 tane ölü var, elektrik, su ve ısınma problemleri var ve konteyner talep ediyorlardı. Oranın muhtarı Hüseyin Coşkun'la karşılaştık ve köyünün kötü durumda olduğunu söyledi. Ben de köyü ziyaret ettim ve bunun haberini yaptık. Öncelikle buradan başlamak istedim. Çünkü hala her ne kadar merkezlere yardım gelse de yardımın ulaşmadığı, yardımın gitmediği birçok köy var. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Aynı zamanda Adıyaman'da son durumu söylemek istiyorum. Adıyaman'da yaşam çadırlarda geçiyor. Yavaş yavaş konteynerler kurulmaya başlandı ancak problemler devam ediyor. Bu problemlerin birçoğu çözülebilmiş durumda. Ancak vatandaşlar orada da acil olarak konteyner talep ediyorlar. Dün de Malatya'daydım. Malatya merkezde yıkım çok fazla. Tabii Adıyaman, Maraş ve Hatay'la kıyasladığımızda yıkım boyutları belki daha az ama yine de merkezde yıkımın çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Yine de Malatya merkezde çarşılar açılmış, insanlar yavaş yavaş eline kalan malları satmaya başlamışlar ve yaşam bir şekilde devam ediyor. Ama bu insanlarla konuştuğumda hala çadıra ulaşamadığını söyleyen vatandaşlar var. Evet, çadır kentler kurulmuş ama mahalle aralarında çadıra hala ulaşamayan insanlar var. Ve Malatya'daki vatandaşlardan en çok duyduğum problemlerden biri de şu, Bu yardımlar bir noktadan sonra kesilirse ne olacak? Çünkü ilk zamanlara göre yardımların azaldıklarını söylediler. Bir de aynı zamanda dün Malatya'da Doğanşehir'e gittim. Doğanşehir'de de yıkımın en fazla olduğu ilçelerden biri. Orada da yaşam çadırlarda devam ediyor ve oradaki vatandaşlarla konuştuğumda işte geceleri çok soğuk olduğunu, işte çadırda uyuyamadıklarını söylüyorlar. Ama Doğanşehir'de konteyner kentler kurulmuş ve oraya yavaş yavaş insanları konteynerlere yerleştirmeye başlamışlar. Bugün de Gaziantep'teydim. Gaziantep merkeze dolaşma şansım oldu. Gaziantep merkezde tabii ki de diğer şehirlere göre yıkım çok fazla yok ama binalar hasar almış ve ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarla konuştuğumuz zaman binalarına girmeye korktukları için çadırda kaldıklarını söylediler. Gaziantep merkezde şu an yaşam devam ediyor. Dükkanlar açık, insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Çadırda kalan vatandaşlar var. Bunlar belli bölgelere yayılmış durumda var. Ben bugün Masal Parkı'nda bulunan bir çadır kent diyemeyeceğimiz ancak belli sayıda çadırın bulunduğu bir çadır kentteydim. Orada vatandaşlarla konuştum. Tabii onlar da öfkeliler çünkü Gaziantep'e yani Nurdağ kadar kötü olmadığını söylüyorlar tabii ki de Gaziantep merkezin ama yine de yardımın geç geldiğini düşünüyorlar onlar da. Ve nereye kadar çadırda yaşayacaklarını bilmiyorlar. Çünkü yavaş yavaş çadırları boşaltmaya başlamışlar. Ve benim konuştuğum kadarıyla çadırlarda yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu o deprem psikolojisinden kurtulamadığı için evlerine girmeye korkan vatandaşlar. Bu nedenle çadırda kalıyorlar ama bir noktadan sonra evlerine girmek zorunda kalacaklar. Çünkü ilk zamanlarda yetkililer evlerini ziyaret ettiklerinde evlerine hafif hasarlı veya orta hasarlı girebilirsiniz raporu vermişler. Ancak daha sonra olan depremlerden sonra bir daha yetkililer gelmemiş. Bu nedenle evlerine girmeye korkuyorlar. Ancak merkezde yaşam devam ediyor. İnsanlar alışverişlerini yapabiliyorlar. Bunun ötesinde bazı mahallelerde yıkım oldukça fazla. Örneğin bugün Yaprak Mahallesi'nde bundan bir teyzeyle konuştum. Henüz çadır alamadığından ve bunun için birçok yere başvurduğundan bahsetti. Yani merkezde yaşam her ne kadar devam etse de yakın olduğu bölgelerde çadıra, ısıtıcıya erişim hala kısıtlı ve insanlar bunun için şikayetçiler.
Ayşegül Karagöz, sana da çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim ve Ankara'ya gidelim. Berfin Bayır hattımızda. Berfin, merhaba.
Merhaba.
Bugün Akşener depremden etkilenen yurttaşları ziyaret etti Ankara'da. Sendeyiz, ne aktarırsın?
Bugün Mamak'tayız. Araplar Aile Yaşam Merkezi'ndeyiz. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adayı açıklandıktan sonraki ilk programını burada gerçekleştirdi. Saat 17'de gelmesi planlanıyordu. Ancak saat 17.45 gibi ancak varabildi. Çünkü trafik vardı. Bunun açıklamasını hatta içeride depremzedelere de yaptı. Onun dışında depremzedelerle konuştu. Özellikle çocuklarla ilgilendi. Çocuklarla ebeleme oynadı. Bazı çocuklarla iletişim kurdu ve onların aileleriyle görüşeceğini, onlara eğitim anlamında yardım edeceğini söyledi. Onun dışında bazı aileler, yetişkinler Meral Akşener'le iletişim kurmaya çalıştı çıkışta özellikle. Bazıları, özellikle bir yurttaş enkazda engelli oğlunun aküsünün kaldığını söyledi. Bunun için de kendisinden yardım istediğini belirtti. Meral Akşener gelmeden önce yemek normalde 17 gibi planlanıyordu gelmesi. Yemek saatiyle çakıştığı için biraz gerginlik çıktı. Yani daha doğrusu vatandaşlar birazcık gergin hissetti. Daha sonrasında Meral Akşener ellerinde oyuncaklarla, atıştırmalıklarla, yardımlarla gelince insanlar da mutlu oldu tabii. Onun dışında da benim anlatabileceklerim şimdilik bu kadar.
Berfin Bayır, çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Sana da veda edelim. Adıyaman'da yıkım öyle büyüktü ki Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik isteme gereği duydu. Bu videoda sizi Adıyaman merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Uzunköy'e götürüyor Ayşegül Karagöz. Felaketin üzerinden bir ay geçmiş, yardımlar bu köye hala ulaşmamış. Bülteni bu görüntülerle kapatıyoruz. Yarın görüşelim, hoşça kalın.
3 gece biz burada oturuyorduk bu çadırda. 20 kişilik. Üstümüzde kar yağıyordu. Yağmur yağıyordu. Deprem oluyordu. Çok ufak çocuklar vardı. Su yoktu. İçecek bir şeyimiz yoktu. Giyecek bir şeyimiz yoktu. Ayakkabı ayakkabımızda yoktu. Bir kar içinde duruyorduk. Yani ne diyeyim? Biz çektiğim çileler bu kadar. Davrum öldü. Evim yıkıldı. Biz ayakkabıyla çırt çıplak Adıyaman'a gittik. Burada bir mafat görmedik biz. Hiç bu Adıyaman'da biz yardımı bize vermedi. Ben çocuklar içine gittim girdim. Köy yıkılmış ya. Köy hepsi yıkılmış. Bu köye hiç yardım gelmedi.
Biz buradan Adıyaman'a 30 kilometre biz yürüdük gittik. Yol kapalıydı. Ve bir haftaya kadar bu cenazelerimiz enkaz altındaydı. Bir hafta sonra işte biz kendi imkanlarımızla bir tane kepçe bulduk, getirdik. Böyle yolu sildik, geldi. Cenazeleri çıkarttık, mezara gömdük. Zaten bir haftaya kadar Adıyaman'da olsun, tüm bu köylerimizde olsun biz güvenlik güçlerimizi, askerimizi, şeyimizi birisini görmedik. Ondan sonra gelenler de dışarıdan geldiler.
Normal şartlarda zaten hizmet almayan bir yer. Özellikle Kürt ve Alevi olmasından kaynaklanıyor. Adıyaman'da sadece asfaltsız olan yol burası. Depremde ben Adıyaman'da yakalandım. Çocuklarımla beraber. Biz buraya 3 gün boyunca ulaşamadık. Babam burada yaşıyordu. Cenazelerimiz vardı. Gelemedik. Adıyaman merkezde de cenazelerimiz vardı. Devlet hiçbir şekilde buraya hizmet etmek istemiyor. Kimliğimizden dolayı. Buraya sadece gelen hizmet Özal döneminde bize elektrik ve bu topraklı yol geldi. Ve depremden dolayı da hiçbir yardım almadık buradan. Buraya açılan yol ise Gömükhan Barajı'ndan dolayı yapılan çalışmada orada cebimizden tuttuğumuz kepçeyi getirdik buraya. Yani devletin hiçbir imkanı bize ulaşmadı.
Adıyaman'da ulaşım olarak en zor olan il bizim, yani köy olarak. Yolu dağlık. Buraya yardım gelmedi yani. Normalde Adıyaman'a da gelmedi. Köylere zaten hiçbir yardımımız gelmedi. Şu an gördüğünüz gibi zaten depremden bir ay sonra köye yeni gelebildik. Köyde herkes kendi imkanlarıyla zaten enkazlar duruyor. Hayvanlar telef oldu genellikle. İşte insanların yıllık kazançları, işte tütünleri. Burada en çok tütün yapılıyor. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Yani burada ne bir afet ekibi olsun, ne bir gıda yardımı, ne bir şey. Zaten insanlar yürüyerek dediğim gibi Adıyaman'a geldiler.
Bu köye bir yardım gelmedi. Kimse uğramadı. Hiçbir şeyden bir yetkili, bir partili.
Burada şu evden iki ceset çıkardık. Biri 35 yaşında bir genç, bir de 80 yaşındaki annesini. İkisi 5 gün kurtlar hayvanlar gelip kapmasın diye enkazın üstüne telle çektik. Bir hayvan gelip kapmasın cesedi. Devlet yoktu burada. Gerçi Adıyaman'da da yoktu. Ben depremde Adıyaman'daydım. Devleti 3 gün sonra gördük.
Ben uzun köy muhtarı Hüseyin Coşkun. Ben zaten deprem olduğu anda ben merkezdeydim. Sonra annem babam onlar hepsi buradaydı. Benim vatandaşım hepsi buradaydı. Kendi imkanlarımızla zaten çabaladık ki yolu açar ki vatandaşı kurtarak merkeze indirak. Ondan sonra kendi imkanlarımızla zaten yolları açtık. Buraya geldik. Bu vatandaşları zaten gaz altında kalmışlardı. Kendi imkanlarımız bu ellerle kazma kürekle bunları zor bir hafta sonra bunları çıkarttık. Buraya asker geldi, afet bölgesi geldi. Deprem alanında hiç kimse buraya gelmedi, ulaşamadılar. Daha doğrusu bu bize hiçe saydılar. Biz vatandaş olarak burada kendi imkanlarımızla çıkmaya çalıştık. İşte biz mücadele ettik vatandaşlarla. Hani devlet bize hiç şimdiye kadar hani bir şey yapmadı.
Ne kadar Erdoğan hala? Erdoğan bizi mahvetti. Erdoğan bize ne diyecek? Erdoğan geldi Adıyaman'da 3-2-3'ü topladı, siyasette konuştu gitti. Halal etmiyoruz. Bunu yayınlayın.
Ben kendi 73 yaşındayım. Ben kendi hakkımı helal etmem. Burada da olsa Ankara'da sesimi duysun. Ben helal etmem. Çünkü çok geç kaldılar. Çok geç kaldı. Yani biz böyle bir cumhurbaşkanı böyle bizi bırakacağını biz hiç umuyorduk. Ha, bütün her taraf Adıyaman enkazın altında bir hafta, 10 gün, 5 gün, 7 gün bağıran işte bizi kurtarın. Ya biz sağız mesajlar geldi telefonlara. Biz sağız bizi kurtarın. Kim kurtaracak?
Kurtaracak kimse yok. Kurtaracak hiç kimse yok.
Sadece malımıza ya da arazimize, tarlamıza zarar gelmedi. Bizim canlarımız kurtulsaydı biz bugün hakkımızı helal ederdik. Bugün Adıyaman'daki bütün insanlar enkazdan kurtulsaydı biz de hakkımızı helal ederdik. Ama bugün biz dediğim gibi 3 gün burada kar altında bizim cenazelerimiz vardı. Kimse gelmedi. Hakkımızı helal etmiyoruz tabii ki de. Hakkımızı niye helal edelim? Kimsenin bize hak alacağı yok.
Helal etmiyorum hiçbir şekilde. Ne kendi hakkımı ne de çocuklarım hakkını helal etmiyorum. Buraya geldiğiniz için de teşekkür ederim. Şu Ali Erdoğan annesiyle beraber 3 gün boyunca karın altında kaldı. Enkaz altı ve ilk cenazeyi çıkarttığımızda 3 gün karın içinde bıraktık ki koku yapmaz. Ve bir hafta sonra mezarlığa defnedildi. Bunlar unutulacak şeyler değil aslında. Geç kalınmış.
Bize yardım etmedi. Biz 3 gün her şeyimiz kesildi. Biz hafta buradaydık. Helikopter geliyor burada geçiyor da geçiyordu bize bakmıyordu. Balyana ekmek götürdü, azra götürüyordu. Kurcuva götürdü. Biz de buradaydı. Eli salıyordu, salıyordu. Biz mağdurdu burada. İki tane komşum öldü. Bir genç, bir anasıyla beraber enkazın altında. Bir hafta orada uğraşıyordu. Biz arabana geldi.
Bana geç bir hakkı varsa helal edeyim. 3 gün sonra geliniyorsa Adıyaman'a buraya devlet hala gelmedi. Devletin desteği gelmedi buraya. Ya buraya Uzunköy merkeze bütün 7-8 tane mezarımız var. Ha biri gelmişse gelsin desin ki buraya devletin desteği gelmişse biz buradayız.
Valla Erdoğan'a hakkımızı nasıl helal edeceğiz? Yani ben tek değil de bütün vatandaşımla zaten görüştünüz, konuştunuz. Vatandaş Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız biraz geç geldi Adıyaman'a. Bu sefer diyor ki hakkımızı helal edin, ben geç geldim. Niye geç geldiniz? Hani geç gelme sebebi neydi? Hani Adıyaman'a niye geç geldin? Adıyaman sahipsiz bir memleketi.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.